Ayrım 2. Kuşku Mevsimi. Stephen King. Sayfa 16. Todd'un hareketsiz halini inceledi bir an. Sonra hole çıkarak telefona uzandı. Todd hala oturma odasında üstünde küçük abajurlu lamba olan masanın yanında duruyordu. Dussander numaraları çevirmeye başladı. Todd kalbi deli gibi çarparken ona baktı. Dussander de 4. numaradan sonra dönüp onu süzdü. Birden omuzları düştü ve telefonu kapattı. ''Bir çocuk'' diye mırıldandı. ''Bir çocuk.'' Todd sevinçle fakat pek de gururlanmadan gülümsedi. ''Nasıl öğrendin?''
Todd önce şans yardım etti ve gerisi de dikkatli çalışmalar sayesinde geldi diye cevap verdi. ''Harold Pegler adında bir arkadaşım var. Bütün çocuklar ona tilki derler. Kendisi bizim takımda defans oyuncusudur. Babasının garajı dergi doludur. Yığın yığın dergiler. Savaş zamanından kalma eski şeyler.'' O dergilerin yeni sayılarını aradım ama okulun karşısındaki gazeteci çoğunun kapandığını söyledi. O dergilerin hemen hepsinde kuru atların yani Alman askerlerinin ve Japonların kadınlara işkence ederken çekilmiş resimleri vardı. Tutsak kamplarıyla ilgili yazıları gördüm. Ben tutsak kamplarıyla ilgili şeylere bitiyorum.
Onlara bitiyorsun demek. Dussander hala ona bakıyor ve bir eliyle de durmadan yanağını ovuşturuyordu.
''Bitiyorum. Biliyorsunuz işte. Yani hoşuma gidiyor. İlgileniyorum.''
Todd tilkinin garajındaki günü pek çok şeyden daha iyi anımsıyordu. 5. sınıftayken meslek gününden önce öğretmenleri Bayan Anderson onlara dünyada en çok ilgilendikleri şeyi bulmalarını söylemişti. İri ön dişlerinden dolayı tavşan adını taktıkları kadın coşkuyla ''Bir şeyi ilk kez görürsünüz ve o anda dünyadaki en çok ilgilendiğiniz şeyi bulduğunuzu anlarsınız.'' demişti. Sonra onlara kendisini en fazla ilgilendiren şeyi anlatmıştı. Aslında o 5. sınıftakilere ders vermeyi değil, 19. yüzyıldan kalma kartpostalların koleksiyonunu yapmayı istiyordu.
Todd o anda Bayan Anderson'ı saçmaladığını sanmıştı. Ama o gün tilkinin garajında öğretmenin sözlerini anımsamış ve onun haklı olabileceğini düşünmüştü. O gün Santa Ana's fırtınası çıkmıştı. Doğuda da çalılar yanıyordu. Yanan ot ve çalıların kızgın yağlı kokusunu anımsıyordu. Tilkinin kısa kesilmiş saçlarına yapışmış kepekleri de anımsıyordu.
''Tilki çizgi romanlar burada bir yerde olacak.'' demişti. Annesinin başı ağrıyordu ve fazla gürültü ettikleri için onları evden kovalamıştı. Hem de en iyileri, çoğu kovboy macerası ama birkaç tane de taşın oğlu Turok ve...
Todd eliyle merdivenin altında kalan büyük karton kutuları işaret etmişti. ''Onlar nedir?''
''Ah onlarda iş yok, çoğu savaş hikayesi, sıkıcı.''
''Onlara bakabilir miyim?''
''Tabii ben çizgi romanları bulayım.''
Fakat Şişko Tilki Pegler çizgi romanları bulduğunda Todd onları okumayı istememişti. Kendinden geçmiş gibiydi. Bu tıpkı bir kilitte dönen anahtara ya da ilk kez aşık olmaya benziyordu. Evet öyle olmuştu, bu savaşı biliyordu tabii. O sırada devam eden ve Amerikalıların bir grup siyah pijamalı Çinli tarafından tepelendiği budalaca Vietnam Savaşı'ndan farklıydı tabii. İkinci Dünya Savaşı'ydı o. Amerikalıların üstlerine file geçirilmiş yuvarlak miğferler giydiklerini, Krautların da karemsi miğferler giydiklerini de biliyordu. Amerikalıların çarpışmaların çoğunu kazandıklarını, savaşın sonlarına doğru Almanların roketi icat edip Londra'yı bombaladıklarını da biliyordu. Hatta toplama kamplarıyla ilgili bazı şeyler de duymuştu. Bildikleriyle Tilki'nin garajındaki merdivenin altında bulduğu dergilerdeki şeyler çok farklıydı. Bu tıpkı mikroplar hakkında birkaç şey öğrenmekle onları mikroskop altında canlı hareket eder halde görmek arasındaki farka benziyordu. Dergilerde Ilse Koch vardı. Açık kapılarda menteşeleri is içinde kalmış ölü yakma yerleri vardı. SS üniformalı subaylarla çizgili üniformalı tutsaklar vardı. Eski dergilerin kokusu Santo Donato'nun doğusunda kontrol edilemeyen çalı yangınının kokusunu andırıyordu. Eski kağıtların parmakları arasında ufalandığını hissediyordu. Sayfaları çevirirken tilkinin garajında değildi. Zaman içinde bir yerde yakalanmış, o insanların gerçekten söylenilen şeyleri yaptıkları, birinin gerçekten bunları yaptığı, birinin onların bütün bunları yapmasına izin verdiği fikrine alışmaya çalışıyordu. Duyduğu tiksinti ve coşku yüzünden başı ağrıyordu. Gözleri yorulup kızarmıştı ama hala okuyordu. Dahau denilen bir yerde üst üste yığılmış cesetleri gösteren resmin altındaki yazıdaki rakamlar onu şaşırttı. 6 milyon. Todd biri bir yanlışlık yapmış diye düşündü. Sayıya 1 ya da 2 0 eklemiş. Los Angeles'taki insanların 2 katıydı bu. Fakat sonra kapağında duvara zincirlenmiş bir kadınla elindeki çekiçle sırıtarak ona yaklaşan Nazi üniformalı adam resmi olan dergide yine aynı sayıyı gördü. 6 milyon. Baş ağrısı arttı, ağzı kurudu. Uzaktan bir yerden tilkinin sesi geldi. O akşam yemeği için eve gitmesi gerektiğini söylüyordu. Todd ona sen yemek yerken ben garajda kalıp bunları okuyabilir miyim diye sordu. Tilki hafif bir hayretle ona bakıp omuz silkti. Tabii. Ve Todd eski savaş dergileriyle dolu kutuların üstüne eğilerek annesi telefon edip eve dönmesini söyleyene dek okudu. Bu tıpkı bir anahtarın kilitle dönmesine benziyordu. Bütün dergiler olayların çok kötü olduğunu yazıyorlardı. Fakat hikayelerin devamı dergilerin arka sayfalarındaydı. Bunların dört bir yanında Alman bıçakları, Alman kayışları ve benzeri şeyler vardı. Bu ilanlar sayesinde üstünde gamalı haç bulunan bayraklar, Nazi lügerleri, panzer saldırısı adlı oyun ve kısa boylu erkeklerin boylarının uzun gözükmesini sağlayacak içi doldurulmuş ayakkabılar satılıyordu. Dergiler olanların kötülüğünden söz ediyorlardı ama pek çok kimse buna aldırmıyordu anlaşılan. Bu aşık olmak gibiydi. Ah evet, o günü çok iyi anımsıyordu. O günle ilgili her şeyi anımsıyordu. Arka duvarda üstünde güzel bir kız resmi bulunan sararmış eski bir takvim vardı. Beton zeminde bir yağ lekesi görmüştü. Dergiler turuncu renkli bir sicimle bağlanmıştı. O sayıyı düşündükçe baş ağrısının daha da arttığını anımsıyordu. 6 milyon. O zaman oralarda olan her şeyi bilmek istiyorum diye düşündüğünü de anımsıyordu. Her şeyi, hem hangisinin daha doğru olduğunu da bilmeliyim. Doğru olanlar bu hikayeler mi, yoksa onların yanındaki ilanlar mı? Kutuları merdiven altına iterken tavşan Anderson'ı anımsadı. O haklıymış diye düşündü. Dünyada beni en fazla ilgilendiren şeyi buldum. Dussander, Todd'a uzun süre baktı, sonra oturma odasına girip sallanan sandalyeye çöktü. Yine Todd'a baktı. Yüzünde geçmişe özlem duyarmış gibi hülyalı bir ifade olan bu çocuğu anlayamamıştı. Evet, ilgilenmeme o dergiler neden oldu, fakat onlarda yazılanların çoğunun palavra olduğunu tahmin ettim. Onun için kütüphaneye gittim ve daha çoğunu buldum. Aksi kütüphane görevlisi önce bunları bulup vermeye yanaşmadı. Fakat ona yazıların okul için gerekli olduğunu söyledim. O zaman yazıları vermek zorundadırlar. Kadın bu kez babama telefon etti. Todd aşağı gören bir tavırla gözlerini kıstı. Budala, babamın yaptıklarımı bilmediğini sanıyordu. Şu işe bak. Yani babam biliyor muydu? Tabii, babam çocukların ilk fırsatta hayatın iyi ve kötü yanlarını öğrenmeleri gerektiğine inanır. O zaman çocuklar yaşama hazır olurlar. Babam hayatın kuyruğundan yakalamak zorunda olduğumuz bir kaplan olduğunu söyler. O hayvanın huyunu bilmezsek sonunda bizi yiyecektir. Dussander hımm dedi. Annem de öyle düşünüyor. Hımm. Dussander sersemlemişti. Nerede olduğunu bilmiyormuş gibi bakıyordu. Todd devam etti. Neyse, kütüphanedeki bilgiler gerçekten iyiydi. Santo Donato kütüphanesinde Nazi toplama kamplarıyla ilgili en az 100 kitap vardı. Pek çok kimse bunları okumuştu sanırım. Bunlarda tilkinin babasının dergilerindeki kadar resim yoktu ama diğer bilgiler eşsizdi. Oturulacak yerinden koca koca çiviler çıkan iskemleler, kerpetenle sökülen altın dişler, banyo musluklarından püsküren zehirli gaz. Todd başını iki yana salladı. Sizler aşırı gitmişsiniz doğrusu, bunu biliyor muydunuz? Gerçekten aşırı gitmişsiniz. Dussander güçlükle konuştu. Harika. Gerçekten bu konuda bir araştırma yapıp bir kompozisyon yazdım. Öğretmenim buna ne verdi biliyor musunuz? Peki iyi. Dikkatli davranmam gerekti tabii. Bu bilgileri belirli şekilde yazmak gerekiyordu. İnsan böyle konularda dikkatli olmak zorunda. Dussander titreyen eliyle bir sigara daha aldı.
Öyle mi?
Elbette. Bütün o kitaplardaki bilgiler belirli şeyleri ima ediyorlardı. Sanki onları yazan adamlar bu bilgiler yüzünden kusacak hale gelmişlerdi. Todd kaşlarını çatmış, düşüncelerini dile getirecek sözcükleri bulmaya çalışıyordu. üslup sözcüğünü henüz bilemediği için duygularını açıklamakta güçlük çekiyordu. Hepsi de bu olaylar yüzünden uykuları kaçmış gibi yazıyorlardı. Yani bundan böyle bu tür şeyler olmaması için çok dikkatli davranmamız gerekiyordu. Ben de kompozisyonumu o şekilde yazdım. Öğretmenim kaynak bilgileri kusmadan okuyabildiğim için bana pek iyi verdi sanırım. Todd yine tatlı tatlı gülümsedi. Dussander filtresiz cool'dan derin bir nefes çekti. Dumanlar burun deliklerinden çıkarken yaşlara özgü şekilde kuru kuru öksürdü. Sonra öne eğilerek dikkatle Todd'u sözdü. ''Oğlum sen varoluşçuluk sözcüğünü biliyor musun?'' Todd bu soruyu aldırmadı. ''İlze Koh'u gördünüz mü hiç?''
''İlze Koh mu?''
Dussander güç duyulur bir sesle mırıldandı.
''Evet onunla karşılaştım.''
Todd coşkuyla sordu. Güzel miydi? Yani elleriyle havada kum saatini andırır bir şekil çizdi. Dussander ona baktı.
Herhalde onun fotoğrafını gördün. Senin gibi mütecessis biri bunu görmüştür değil mi?
O nedir?
Dussander mütecessis demek bazı şeylere bitmektir diye cevap verdi. Yani belirli bir şeyi çok merak eden.
Öyle mi? Çok hoş.
Todd'un şaşkınlık yüzünden hafifleyen gülüşü birden yine bütün yüzüne yayıldı.
''Tabii onun resmini gördüm. Fakat kitaplardaki fotoğrafları bilirsiniz. Sanki Dussander'de bütün o kitaplar varmış gibi konuşuyordu. Siyah, beyaz, flu, poz verilmeden hareket halinde çekilmiş resimler. O adamlardan hiçbiri resimlerinin tarihi için çekildiğinin farkında değilmiş.
O kadın gerçekten dolgun vücutlu muydu?''
Dussander aksi, ''Kadın şişko, tıkmaz ve berbat ciltliydi.'' diye söylendi.
Yarı içtiği sigarasını içi izmarit dolu bir pasta tabağına bastırarak söndürdü.
''Ya!''
Todd'un neşesi kaçtı. Dussander düşünceli düşünceli ona baktı.
''Bu sadece kader. Resmimi bir savaş maceraları dergisinde gördün. Sonra rastlantı sonucu otobüste yanıma oturdun. Hah!''
Yumruğunu sandalyenin koluna indirdi ama bu harekette pek sertlik yoktu.
''Hayır efendim, Bay Dussander bu kadar basit değil.''
Todd içtenlikle konuşarak öne doğru eğildi.
''Çok daha karmaşık.''
''Ya öyle mi?''
Havaya kalkan kalın kaşlar adamın ona inanmadığını nazik şekilde açıklıyordu.
''Tabii, yani albümüme yapıştırmış olduğum resimleriniz en az 30 yıllıktı. Şimdi 1974.''
''Yani bir albüm mü yaptım?''
''Ah evet efendim, yüzlerce resim var onda. Bir gün albümümü size gösteririm, deli olursunuz.''
Dussander'in yüzü tiksintiyle buruştuysa da sesi çıkmadı.
''Sizi birkaç kez gördüm ama hiç de emin değildim. Sonra bir gün yağmur yağarken otobüse bindiniz ve üstünüzde parlak siyah yağmurluk vardı.''
Dussander ''Oo!'' diye soludu.
''Tabii Tilki'nin garajındaki dergilerden birinde sizin ona benzer yağmurluklu bir resminiz vardı.'' Ayrıca kütüphanedeki kitaplardan birinde de sizin SS üniformalı bir fotoğrafınızı görmüştüm. Sizi o gün görünce kendi kendime artık kesin dedim. O kurt Dussander. Bunun üzerine sizi izlemeye başladım.
Ne yaptın?
İzledim, peşinize takıldım. Ben kitaplardaki Sam Spade ya da televizyondaki Mannix gibi bir özel dedektif olmayı istiyorum. Neyse çok dikkatli davrandım. Durumu çakmanızı istemiyordum. ''Bazı resimlere bakmayı arzu eder misiniz?''
Todd arka cebinden katlanmış sarı bir zarf çıkardı. Terden zarfın kenarı yapışmıştı. Zarfı dikkatle açtı. Doğum gününü veya Noel'i ya da 4 Temmuz'da atılacak havai fişeklerini düşünen bir çocuk gibi parlıyordu gözleri.
''Benim resimlerimi mi çektin?''
''Elbette, küçük bir makinem var, bir Kodak. İnce ve yassı avucuma sığıyor. İnsan bunu kullanmaya alışınca makineyi avucunda tutup, objektifin gözükmesi için parmaklarını hafifçe aralayarak istediği kimsenin türlü resmini çekebiliyor.''
Todd alçak gönüllülükle güldü.
''Ben bu işi öğrendim ama o arada parmaklarımın da epey resmini çektim doğrusu. Yine de sebat ettim. Çünkü insan gayret ederse her şeyi başarabilir, öyle değil mi?'' ''Bu belki çok bilinen bir şey ama doğru.''
Kurt Dussander'in rengi solmuştu. Rob de Chambre'nin içine büzülen adam hastaya benziyordu.
''O filmleri buradaki bir dükkanda mı develope ettirdin?''
''Ha?''
Todd şaşırmış ve dehşete kapılmıştı. Sonra adamı aşağı gören bir tavırla konuştu.
''Hayır, beni budala mı sanıyorsunuz?
Babamın karanlık odası var. 9 yaşımdan beri kendi filmlerimi kendim banyo ederim.
Tot kesilmemiş kenarlarından evde basıldığı belli olan birkaç parlak fotoğrafı ona uzattı. Dussander kaşlarını çatarak sessiz sedasız bunlara baktı. Bir resimde elinde James Michener'ın 100 yılıyla otobüste pencere yanındaki koltukta dimdik oturuyordu. Bir başkasında şemsiyesini koltuğunun altına sıkıştırmış otobüs durağında beklemekteydi. Bir diğerinde Majestic sinemasında kuyruğa girmişti. Dimdik, sessiz adam, gençler ve saçları bigudili ev kadınlar arasında boyu ve duruşuyla dikkati çekiyordu. Son resimde de kendi posta kutusuna bakmaktaydı.
"Tut, bunu çekerken beni göreceğinizden korktum," dedi. "Ama tehlikeyi göze almaya değerdi, yolun karşısındaydım. Ah ah, tele objektifli bir Minolta alacak durumda olmayı isterdim. Belki bir gün."
Tot özlemle baktı. "Yakalanacak olsaydın hikayen hazırdı kuşkusuz."
"Köpeğimi görüp görmediğinizi soracaktım. Neyse, resmi develope edince şunlarla karşılaştırdım."
Dussander'e 3 fotoğrafın fotokopisini uzattı. Adam bunları zamanında pek çok kez görmüştü. İlkinde patin toplama kampındaki bürosundaydı, resim küçültülmüştü. Bunda kendisiyle masanın üstündeki küçük Nazi bayrağından başka bir şey yoktu. İkincisi askere alındığı gün çekilen fotoğraftı. Üçüncüsünde de Himmler'in yardımcısı olan Heinrich Glücks'le el sıkışıyordu.
"O zaman durumdan kesinlikle emin oldum. Fakat Tanrı'nın belası bıyığınız yüzünden dudağınızın yarık olup olmadığını göremedim. Ama emin olmam gerekiyordu. Onun için bunu buldum."
Zarftaki son kağıdı uzattı. Resim birkaç kez katlanmış, kıvrımları kirlenmiş, kağıdın köşeleri de tersine dönmüştü. Hareketli, kabına sığamayan erkek çocukların ceplerinde kalan kağıtlar böyle bükülür buruşurdu. İsrail'in Kurt Dussander'le ilgili istek fişinin fotokopisiydi bu. Adam kağıdı elinde tutarken susmayı ve gömülmeyi reddeden cesetleri düşündü.
Tot gülümsedi. "Parmak izlerinizi aldım. Sonra bunları o belgedekilerle karşılaştırdım."
Dussander ona baka kaldı. Sonra Almanca bir küfür salladı.
"Bunu yapmış olamazsın." "Yaptım tabii. Annemle babam geçen Noel'de bana bir parmak izi alma takımı armağan ettiler. Hem oyuncak değil, gerçek bir takım. Kutuda ince pudra, 3 ayrı tür yüzey için fırça, izleri çıkarmak için özel kağıt var. Ailem büyüdüğümde özel dedektif olmak istediğimi biliyor. Annemle babam zamanla bu isteğimden vazgeçeceğimi sanıyorlar tabii."
Onların düşüncesini aldırmazmış gibi omuz silkti.
"Kutudan çıkan kitapta parmaktaki çizgiler, kıvrımlar, benzerlikler açıklanıyordu. Bir mahkemede kabul edilebilmesi için iki parmak izi arasında 8 benzerlik bulunması şartmış. Neyse, siz sinemaya gittiğiniz gün ben burada posta kutunuzun üstüne ve kapı tokmağına tozu döktüm. Bulabildiğim bütün parmak izlerini çıkardım. Akıllıyım değil mi?"
Dussander bir şey söylemedi. Sallanan sandalyenin kollarını sıkıyordu. Dişsiz, çökük ağzı iyice içine kaçmış, dudakları titriyordu. Tot onun bu halini hiç de beğenmedi. Adam neredeyse ağlayacak gibiydi. Bu da saçmaydı tabii. Patty'nin kanlı canavarı ağlayabilir miydi? Bu Chevrolet fabrikasının iflası ya da McDonald's restoranlarının hamburger yerine havyar ve mantar satmaları kadar olanaksızdı.
Tot devam etti. "İki takım parmak izi çıkardım. Bunlardan biri belgedekilere hiç benzemiyordu. O parmak izlerinin postacıya ait olduğunu anladım. Kalanlar sizindi. Hem 8'den fazla benzerlik buldum. Tam 14 benzerlik. Birden sırıttı. İşte böyle yaptım."
"Dussander, sen küçük bir piçsin," dedi. Bir an gözleri tehlikeli şekilde parladı. Tot holdeki gibi hafif bir heyecan duydu ama Dussander yine gevşeyi verdi.
"Bunu kime söyledin?"
"Hiç kimseye."
"Arkadaşına bile anlatmadın mı? O Sansar Pegler'a."
Tilki Pegler. Hayır, o çok gevezedir. Kimseye söylemedim. Bu kadar güvendiğim kimse yok."
"Ne istiyorsun, para mı?"
"Korkarım, hiç param yok. Güney Afrika'dayken param vardı. Fakat bunu uyuşturucu ticareti gibi romantik ve tehlikeli bir yerden sağlamadım. Brezilya, Paraguay ve Santo Domingo'da eskilerin bir örgütü sayesinde para kazandım. Teneke, bakır, boksit. Sonra devir değişti. Nasyonalizm, Amerikan aleyhtarlığı,
Yine de bu değişikliklere uyabilirdim. Ama Wiesenthal'ın adamları kokumu aldılar. Kötü tarih, tıpkı dişi köpeği kovalayan itler gibi kötü tarihi izler. İki kez az kalsın yakalanıyordum. Bir seferinde namussuz Yahudilerin yan odada konuştuklarını duydum. Sesi bir fısıltı haline aldı. Onlar Ahman'ı astılar. Bir eli boynuna gitti. Sanki korkunç bir öykü dinleyen bir çocuk gibi gözleri irileşti. Oysa Ahman yaşlı bir adamdı ve kimse için tehlike oluşturmuyordu. Siyasetle ilgisi yoktu. Yine de onu astılar. Todd başını salladı. Sonunda bana yardım edebilecek tek gruba başvurdum. Onlar başkalarına da yardım etmişlerdi ve artık kaçabilecek durumda değildim. Todd heyecanla Odessa'ya mı gittiniz diye sordu. Dussander'in sesi kuruydu. Sicilyalılara başvurdum. Todd yine düş kırıklığına uğradı. Her şey ayarlandı. Sahte kağıtlar, sahte geçmiş. Bir şey içer misin çocuk?
Tabii. Coca-Cola var mı?
Hayır, yok.
Süt?
Olabilir.
Dussander çıkıp mutfağa gitti. Bir floresan lamba yandı. Todd adamın sesini duydu.
Artık hisse senetlerinin geliriyle yaşıyorum. Maine eyaletindeki bir bankada duruyor bunlar. Savaştan sonra hisse senetlerini başkasının adına satın almıştım. Bunları benim için alan bankacı bir yıl sonra karısını öldürdüğü için hapsi boyladı.
Yaşam bazen çok garip değil mi oğlum?
Bir buzdolabının kapısı açılarak kapandı.
Dussander Sicilyalı çakallar o hisse senetlerini bilmiyorlardı diye devam etti. Günümüzde Sicilyalılar her yerde artık. Fakat o zamanlar Boston onlar için uzak bir yer sayılıyordu. Eğer hisse senetlerini bilselerdi hemen elimden alırlardı. Beni iyice yolar sonra açlıktan gebermem için Amerika'ya yollarlardı.
Todd bir dolabın açıldığını ve bardağa bir sıvının aktığını duydu.
Birkaç General Motors hissesi, birkaç American Telegraph ve 150 tane de Revlon hisse senedi. Bunları o bankacı seçmişti. Bankacının adı Dufresne'ydi. Biraz benim ismimi andırdığı için bunu anımsıyorum. Adam hisse senedi seçmekte çok ustaydı. Ama karısını öldürmekte aynı başarıyı gösterememiş. İhtiras cinayeti oğlum. Bu da insanların sadece okuma yazma bilen eşekler olduğunu kanıtlar.
İkinci ayrımın sonu, sayfa 26.